Ayrım 3.
Sayfa numarası 19. B. Çalışabilirlik. Birçok özürlülük hali, icra edilen mesleğe devam edilmesi için bir engel teşkil etmemektedir. Mesela, ayağını trafik kazasında kaybeden bir öğretim üyesi özürlü olmasına karşılık görevini eksiksiz olarak yerine getirebilir. Ancak aynı durum bir inşaat işçisi için elbette söz konusu olamaz. Ne var ki bu durumda dahi aşağıda göreceğimiz gibi çalışmak için gerekli olan bedensel yeteneklerin tamamen kaybolması veya geri kalan yeteneklerle eski işini veya mesleğini yapamaz duruma gelmesi halinde bile gerek tıbbi gerekse mesleki rehabilitasyon, program, eğitim imkanlarıyla özürlülerin değişen yeteneklerine uygun olarak yeni işlerinde çalıştırılmaları her zaman imkan dahilindedir. Bu açıdan bakıldığında özürlünün ve özürlülüğün tanımı farklı bir boyut kazanmaktadır. Nitekim Uluslararası Çalışma Örgütü UÇÖ özürlüğü tanımlarken onun işi ve veya mesleği ile irtibat kurma gereği duymuştur. Buna göre fiziksel ve zihinsel yeteneklerin azalması sonucu uygun bir işi elde etme veya koruma olanağında ileri derecede azalma olan kişiye özürlü denir. Uluslararası Çalışma Örgütü özürlülerin mesleki rehabilitasyonu tavsiye No. 99-1955. Özürlü terimi benzer bir şekilde Türk iş mevzuatında da ele alınmaktadır. Yönetmeliğe göre beden veya zihin gücünden belirli bir oranda yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve bir iş bulmakta genellikle zorluk çeken fakat herhangi bir iş yerinde söz konusu yetersizliğe rağmen bazı işleri derhal veya kısa bir alıştırma sonunda yapabilecek durumda olan kimseye sakatların ve eski yükümlülerin çalıştırılmaları hakkındaki yönetmelik 1972 madde 2 denilmektedir. Bu durumda örneğin bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkan bir bedensel güç ve yetenek kaybının yeniden kazanılması ve veya işçinin ek tedavilerle özürlülüğüne rağmen eski işini veya mesleğini yapabilir bir duruma getirebilmesi için tıbbi rehabilitasyona, mesela fizik tedavisine gerek vardır. Özürlü duruma gelmiş bir işçi, alınan bütün sıhhi tedbirlere rağmen eski işini veya mesleğini ifa edemeyebilir. Bu şartlar altında alternatif bir iş veya meslek yapabilir durumunda olması halinde kendisine uygun olan yeni bir iş veya meslek öğretilir, mesleki rehabilitasyon. Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nde mesleki rehabilitasyonuna yönelik önlemler açısından Sosyal Sigortalar Kurumu, malüllük veya sürekli iş göremezlik aylığı alan sigortalılardan çalışma gücünün arttırılabileceği ümidiyle kendi mesleklerinde veya yeni bir meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırmaya tabi tutulmalarını isteyebilmektedir. 17 Temmuz 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu madde 122. Dolayısıyla malul veya özürlü olanlara mesleki rehabilitasyon aracılığı ile mümkün mertebe yeniden iş bulmak hedeflenmektedir. C. Sosyal hayata intibakın sağlanabilmesi. Özürlülerin topluma kazandırılmaları ve bağımsız olarak kendi hayatlarını düzenlemelerine yardımcı olmak için sosyal rehabilitasyon programlarına ihtiyaç vardır. Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi Ankara 1995 sayfa 158. Tıbbi ve mesleki rehabilitasyon programları genellikle geçici bir süreç çerçevesinde birbirini takip eden uygulamalar olmasına karşılık, sosyal rehabilitasyon, özürlülüğün ortaya çıkmasından itibaren özellikle tıbbi ve mesleki rehabilitasyon döneminde ekonomik destekli yardımlarla başlayarak yaşam boyu devam eden çok varyasyonlu ve kapsamlı bir hizmet türüdür. Witterstatter, Kurt Sozial Sikerung, Latterland, Verlag, Berlin 1995 sayfa 98. Batı toplumlarında özürlülerin insan haysiyetine ve onuruna yaraşır bir şekilde toplum ile iç içe ve barış içinde yaşayabilmeleri için mümkün mertebe özürlü olan ve olmayanlara yönelik müşterek sosyo-kültürel aktiviteler, sportif faaliyetler, dini ayinler ve siyasi müzakereler tertiplenmektedir. Ülkemizde de özürlü insanımızın toplumun bir üyesi olarak toplumdan soyutlanmadan daimi sosyal yardımlarla temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ötesinde hayata bağlı kalabilmesi için hem sosyal devlete hem de toplumun bütün kesimlerine, özellikle gönüllü kuruluşlara ve özürlü derneklere önemli görevler düşmektedir. Özürlülerin toplumsal yaşama aktif bir biçimde uyumunu ve sosyal entegrasyonunu sağlayabilmek için sosyal güvenlik, mesleki eğitim, ulaşım ve kendileri için öngörülen diğer hizmetlerin tespitinde, yönteminde ve geliştirilmesinde rol almaları konusunda demokratik katılımlarını da mutlaka temin etmeliyiz. Katılımcı demokrasinin sağlayacağı sosyal diyalog vasıtasıyla özürlülerimiz kendilerine değer verildiğini hissedeceklerinden dolayı hayata daha olumlu bakabilecekler ve sonuçta kendilerine olan güvenleri artacaktır. D. Ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik. Planlı bir şekilde düzenlendiği iddia edilen modern yerleşim bölgelerine baktığımızda bunların birçoğunun özürlülerin çevresel iletişimini ve ulaşabilirliğini temin edecek şekilde düzenlenmediğini ve veya yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Ulaşılabilirlik, mimari çevremizi oluşturan farklı mekanlara ve değişik binalara nasıl ve hangi şartlar altında kavuşabileceğimizi ifade eden bir deyimdir. Mimari çevrenin ve özellikle halka açık kurum ve kuruluşların fiziki tasarımı, ulaşılabilirlik açısından özürlüleri de kapsayacak şekilde tanzim edilmelidir. Özürlülerin değişik boyuttaki hareket kabiliyetlerindeki engellerden dolayı ortaya çıkan kısıtlı ve müşkül ulaşılabilirlik problemlerine karşı, başta mahalli idareciler olmak üzere, mimarlar, iç tasarımcılar ve şehir planlamacılarının uygun projeler üretmeleri gerekmektedir. Bu itibarla şehirlerimizin mimari çevresi planlı bir şekilde ele alınırken bütün evrelerinde özürlülerin özel durumları dikkate alınmalıdır. Mimarlık fakültelerinde çevresel ulaşılabilirlik adı altında özürlüleri de içine alacak derslerin okutulması gerekmektedir. Nitekim bu konu Özürlüler İdaresi Başkanlığı'na bağlı Özürlüler Yüksek Kurulu'nun ikinci olağan toplantısında Devlet Bakanı Hasan Gemici tarafından da dile getirilmiştir. Özürlüler Yüksek Kurulu 10 Mart 1998 tarihli toplantı tutanağı Ankara. Ulaşılabilirlik, sosyal, bilimsel, mesleki ve ekonomik faaliyetlere katılabilme açısından özürlüler için son derece önemli bir konudur. Bu açıdan bakıldığında ulaşılabilirlik temel insan haklarından sayılması gereken önemli bir unsurdur. Her türlü sosyal, kültürel ve eğlendirici faaliyetlere katılma hakkına sahip olan Sakat Kişilerin Hakları Bildirisi Birleşmiş Milletler BM Genel Kurulu Kararı 3447 Madde 9. Özürlülerin bu haklarını kullanabilmeleri için çevredeki fiziki ve mimari engellerin mümkün mertebe tamamen ortadan kaldırılması ve iletişimi kolaylaştırıcı ortamlar hazırlanması gerekmektedir. Özürlüler için farklı mekan ve binaların inşa edilmesi ekonomik ve rasyonel olmayacağına göre gerek proje hazırlık safhasında gerekse mevcut yapılardaki ulaşılabilirlik faktörü dikkate alınmalı ve gerekli yeni düzenlemelere gidilmelidir. 2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun geçici ek 2. ve geçici 3. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayımlandı. 16 Kasım 2005 tarihinde yayımlanan genelge ile 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun geçici 2. maddesi ile geçici 3. maddesinde yer alan hükümlerin uygulanması belediyelere iletilmek üzere valiliklere duyuruldu. Geçici 2. maddede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar ve bu ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesi ibaresi ile geçici 3. maddede yer alan büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alınması, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içinde özürlüler için erişebilir duruma getirilmesi ibaresi genelge ile uygulama alanı bulacak ve belirtilen süre içerisinde var olan problemlerin çözümü sağlanacaktır. Sonuç. Özürlülerin karmaşık ve çok yönlü sorunlarına duyarlı olmak, onları topluma kazandırabilmek ve yaşam seviyelerini yükseltebilmek yönünde gösterilen uğraşın yanında, bu alanda kaydedilen mesafe, devletlerin ve toplumların sosyal meselelere değer vermesi bakımından özellikle uluslararası boyutta önemli bir sosyal gelişmişlik ölçüsüdür. Türkiye'de özürlüler ile ilgili çözümlenmemiş birçok sorun hemen hemen her alanda görülmektedir. Özürlülerin spesifik özelliklerini dikkate alacak bir biçimde gerekli olan bütün kamusal sosyal yardım ve hizmetlerin sağlıklı, etkili ve adil bir şekilde yapılabilmesi için özürlülüğün çok yönlü tanımının somut ve mütevariz bir biçimde şekillenmesine bağlıdır. Netice itibariyle sosyal siyaset ve demokratik kültür yönünden gelişmiş Batı ülkelerinin standartlarını yakalamak istiyorsak, özürlü vatandaşlarımızın kemiyet ve keyfiyet yönünden profilini çizmek ve buna uygun olarak da isabetli sosyal politikalar üretmek mecburiyetindeyiz. Diğer yandan, özürlülere yönelik sosyal politika hedefleri belirlenmeden özürlülüğün ve özürlünün tanımını yapmak eksik kalır. Bir başka ifadeyle özürlünün bakıma muhtaçlık, istihdam, sosyal hayata uyum ve ulaşılabilirlik gibi çok yönlü sorunlarına çözüm stratejileri üretmeden yapılan tanımlar birçok yönleriyle belirsizliklere sebebiyet verebilir. Örneğin bir ülkede özürlülere yönelik uygulanan sosyal politikalar ne kadar gelişmiş ise özürlüleri kuşatan engeller de o nispette azalmaktadır. Dolayısıyla özürlünün tanımı yapılırken mutlak olarak devletin bu alanda hedeflediği sosyal politikalar da zikredilmelidir. İkinci bölüm. Çalışma hayatı. Almanya'da korumalı iş yeri olarak özürlüler çalışma atölyesi. Seyyar Ali, Almanya'da Mesleki Eğitim ve İstihdam Kurumu olarak özürlüler çalışma atölyesi, Mercek Dergisi, Nisan 2001, yıl 6, sayı 22. Özürlülerin iş gücüne katılımları, önündeki engellerin ortadan kaldırılması konusundaki gayretler devam etmelidir. Konsey ilke kararı. Konsey ilke kararı 15 Haziran 2003, 2003 Taksim C175 Taksim 01. Giriş. Özürlüler Çalışma Atölyesi ÖÇA Werkstatt für Behinderte, özürlülerin hem mesleki rehabilitasyonu, hem mesleki eğitimi, hem de normal emek piyasası dışında özürlülerin istihdamını sağlayan korumalı bir iş yeridir. ÖÇA, sakatlıklarının ağırlığı veya karmaşıklığı sebebiyle normal emek piyasasında iş bulmakta güçlük çeken veya iş bulması hemen hemen hiç mümkün olmayan özürlülere bir çalışma imkanı sağlamakta veya münasip bir iş yapabilmeleri için kendilerine uygun bir çalışma ortamı hazırlamaktadır. Almanya'da emek piyasası şartlarına göre istihdam edilemeyen çalışabilir durumda olan özürlülerin de üretken olabilmeleri ve ekonomiye katkıda bulunabilmeleri için kırsal bölgelere varıncaya kadar tesis edilen bu atölyeler, özürlülerin istihdamı ve gelir elde edebilmeleri yönünde önemli bir sosyoekonomik fonksiyona sahiptir. Bundan dolayıdır ki makalemizde Almanya'da yıllardan beri faaliyet gösteren ÖÇA'ları mercek altına alacağız ve özürlü iş gücü istihdamındaki rolünü gün ışığına çıkaracağız. Tarihi süreç içerisinde özürlüler çalışma atölyesi, ÖÇA. Özürlü gençlerin mesleki eğitimini ve istihdamını sağlamak amacıyla Almanya'da kurulan ilk çalışma atölyeleri sivil örgütlerin eserleridir. Özürlü bir çocuğa sahip olan ebeveynler bir araya gelerek oluşturdukları dernekler vasıtasıyla amatörce bile olsa mesleki alanda çocuklarının geleceklerine yönelik yatırım yapma ihtiyacı duymuşlardır. Çalışma atölyeleri, dernek üyelerinin ve gönüllü kişilerin maddi ve manevi desteğiyle ayakta kalabilmiştir. Buralarda gönüllü olarak görev alan personel, özürlü gençlerin hem grup yöneticisiydi, hem sosyal uzmanı, hem şoförü, hem spor ve egzersiz öğretmeni, hem de meslek danışmanı ve öğretmeniydi. Federal Sosyal Yardım Kanunu kapsamında Almanya Devleti ilk kez 1961 yılında çoğu kez sivil toplum örgütleri tarafından kurulan ÖÇA'lara maddi destek sağlamıştır. Federal Meclis 1974 yılında ÖÇA'ların kuruluşunu, işleyişini, yönetimini ve finansmanını belirleyen bir kanun çıkarmıştır. Bundan sonra ÖÇA'ların sayısı hızla artmış ve özürlü gençlerin istihdamına yönelik ciddi adımlar atılabilmiştir. ÖÇA'lar bugün profesyonel ve çok yönlü olarak ÖÇA yönetmeliğinde Werkstätten Verordnung belirlenmiştir. Buna göre ÖÇA'nın asıl görevi özürlü insanları çalışma hayatına kazandırabilmek ve entegre edebilmek için gerekli olan her türlü mesleki ve fiziki çalışma ortamını hazırlamaktadır. Bu sebepten dolayı ÖÇA'ya alınan özürlülerin çalışma kapasitelerini artırabilmeleri, geliştirebilmeleri veya yeniden kazanabilmeleri için kendilerine hem uygun bir çalışma ortamı sunulmakta hem de ücret verilmektedir. ÖÇA, mümkün mertebe özürlülerin ikamet ettikleri evlerine yakın bir yerde faaliyetini sürdürmektedir. Böylece mesleki rehabilitasyon, özürlünün ulaşabileceği bir yerde gerçekleştirilmek istenmektedir. ÖÇA'daki özürlü istihdamı hem sayı hem de meslek türü açısından da belirlenmiştir. Buna göre her bir ÖÇA'da en az 120 özürlü değişik meslek alanlarında ve işlerde istihdam edilmelidir. ÖÇA ile normal emek piyasasında faaliyet gösteren özel şirketlerin özellikleri tablo 1'de mukayeseli bir biçimde ayrıntılı olarak verilmiştir. ÖÇA'ya kabul şartları. Bir özürlünün ÖÇA'da çalıştırılması kendi isteğinin bir sonucu olarak gerçekleşmektedir. Hiçbir özürlü bu tesislerde çalıştırılmaya mecbur edilemez. Temel mesleki eğitimini tamamlamış genç bir özürlü, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun özürlüler mesleki danışma birimlerinden ÖÇA'da çalışmanın kendisine uygun olup olmadığını öğrenebilmektedir. Genelde özürlünün sakatlıklarına bir zarar verecek durumda uzak olmalıdır. Ayrıca özürlünün asgari düzeyde bile olsa bir çalışma performansı ve kabiliyeti gösterebilmesi şartı da aranmaktadır. Bu arada çalışma performansının ekonomik yönden değerlendirilmesinin mümkün olup olmayacağı ikinci derecede önem arz etmektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu ve Sosyal Dairenin elemanlarından müteşekkil bir jüri heyeti, müracaatta bulunan bir özürlünün ÖÇA'ya alınmasını uygun görmemesi halinde kendisine bu yönde başka alternatifler de sunmaktadır. Örneğin, ÖÇA bünyesinde ağır derecede özürlü ve birden fazla özrü olanlar için tesis edilen gündüz teşvik birimleri Tager für Derstaten bazı özürlüler için uygun olabilmektedir. ÖÇA'ya kabul edilen özürlülerin profili. ÖÇA'ya alınan özürlülerin içinde en büyük özürlü grubunu ortalama olarak %80 ile zihinsel özürlüler teşkil etmektedir. Son yıllarda birden fazla özrü olanlarla ruhsal özürlüler, psikozlar, nevrozlar da ÖÇA'da istihdam edilmektedir. Tablo 1. Tablo 1, mukayeseli olarak özürlüler çalışma atölyeleri ile özel işletmelerin özellikleri. Özürlüler çalışma atölyeleri, özel işletmeler ve firmalar. Hedef, özürlülerin çalışma ve toplum hayatına kazandırılmasına yardımcı olmak. Mümkün olduğunca yüksek kâr elde etmek. Yararlananlar, emek piyasasına giremeyen veya henüz girme niteliği taşımayan özürlüler. Başta işveren yani işletme sahibi, ortaklar, hissedarlar ve çalışanlar. asıl görevleri, özürlülerin çalışma kabiliyetini geliştirmek ancak çalışma performansının ekonomik yönden değerlendirilebilir seviyede olması gerekmektedir. Piyasa şartlarına ve taleplerine uygun üretim ve hizmette bulunmak. Büyüklüğü, kanunun öngördüğü biçimde yani en az 120 özürlünün çalışacağı büyüklükte, ekonomik kriterlere göre, işletme biçimi, özürlülük türleri ve derecelerine göre özürlülerin üretken hale gelebilmelerinde bireysel ilişkiler çerçevesinde, kar getirecek şartlara uygun bir biçimde üretim ve hizmetin geliştirilmesi yönünde. Destekçi olmak, çalışmak. Uzman kadro, çalışma kabiliyetini geliştirme ve meslek edindirme yönünden özel pedagojik eğitim almış kadro. Bu kadronun içinde psikososyal, tıbbi ve bakım hizmetleri verebilecek nitelikte personel de bulunmalıdır. Verimli üretim ve pazarlama tekniklerine vakıf ve kendi mesleklerinde kalifiye olan uzman bir kadro bulundurmaktadır. İşe alınma şartları. Özürlülük sebebine, türüne ve çalışma performansına bakılmaksızın ağır derecede özürlü olan bütün insanlar. Emek piyasasının şartlarına ve işletme hedeflerine uygun olarak tercihli istihdam. İşten çıkarma. Özürlülerin işten atılması mümkün değildir. ÖÇA'ya alınma şartlarına haiz oldukları sürece istihdamları devam eder. İş akitlerinin feshi, iş hukuku ve toplu iş sözleşmelerine göre tanzim edilmiştir. Bunun yanında genel ekonomik gidişat, iş yerinin iflası veya yer değiştirmesi işten çıkarmaları gündeme getirmektedir. Üretim, rehabilitasyon için bir araçtır. İşe alıştırma ve değişik alanlara yönelik üretim imkanları geniş çapta sunulmaktadır. Kar elde edebilmek için bir araçtır. Verimli ve kar getirici bir kaynaktır. Ücret sistemi. Giderlerin belirli kısmı kamusal yardımla kapatılmaktadır. Diğer giderler ÖÇA'nın ekonomik faaliyetleri çerçevesinde kapatılmaktadır. Diğer giderler ÖÇA'nın ekonomik faaliyetleri çerçevesinde kapatılmaktadır. Arta kalan paraların %70'i çalışan özürlülere ödenmektedir. Özürlülerin aylık ortalama net geliri 240 Deutsche Mark'tır. Ücretler üretimin bir gideridir, fiyatlara dahil edilmektedir. Ücretler birçok sektörde toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde belirlenmiştir. Aylık brüt ücret 1996 yılı için 4095 Deutsche Mark'tır. Mesleki eğitim görenlerin ortalama aylık net gelirleri 1000 Deutsche Mark civarındadır. Bir kısım ÖÇA'da görme özürlüler için de çalışma bölümleri mevcuttur. Zihinsel özürlülerle sakatların, bedensel özürlülerin, aynı ortamda çalışmaları sakatların mesleki rehabilitasyonunun verimliliğini olumsuz yönde etkilediğinden, son yıllarda zihinsel özürlüler için ÖÇA'ya bağlı ve fakat müstakil olarak faaliyet gösteren şubeler açılmaktadır. ÖÇA'larda çalışanların takriben %80'i zihinsel özürlü, %12'si ruhsal özürlü, %6'sı bedensel özürlü, sakat, %2'si görme veya işitme özürlüdür. Çalışan özürlülerin içinde ağır derecede özürlü veya birden fazla özürlü olanların oranı ise 1996 yılı itibariyle %8.4'tür. Tablo 2. Tablo 2. ÖÇA'da çalışan özürlülerin cinsiyetlerine ve özürlülük türlerine göre sayısal ve oransal dağılımı 31 Aralık 1996.